Ayrım 14. O gece Nahmiyasların evindeki davetten keyifle ayrılanlar umdukları gibi hemen yataklarına uzanamadılar. Gece yarısını biraz geçe İstanbul'da büyük bir yangın çıktı ve birkaç saat içinde en azından 3 mahalle yanıp küle döndü. Alevleri seyredenler arasında Sultan Selim de vardı. Yanı başındaki Piri Paşa'ya döndü Sultan, Yeniçeri'ye uyduk, kazasker Cafer Çelebi'yi hallettik dedi. Onun bedduası tuttu galiba. Korkarım haksızlık ettik. Allah daha fazlasından korusun bizi. Piri Paşa ses çıkarmadı. Selim'in sağı solu belli olmuyordu ki, haklısınız dese onu da öldürtebilirdi. Selim birer cehennem zebanisi gibi göğe yükselen kıvrım kıvrım alevlere bakarak kulağındaki küpeyi salladı, parmak ucuyla bıyığını burdu. Donanma ne alemde paşa dedi. En kısa zamanda istediğiniz gibi bitirilecek sultanım. Haliç'teki tersane halkı gece gündüz çalışır. Selim içeri girerken hele bir bitmesin dedi gürler gibi, hele bir bitmesin. 25 Eylül 1517 Edirne. Bu senin oğlanlar kartala saldıracak gibiler altı parmak. Şehzade Süleyman'ın elini gözlerine siper etmiş, masmavi gökyüzünde çığlımsı bağırışlarıyla uçan kuşlara bakıyordu dikkatle. Deli gibi cesurlar, doğru dersiniz şehzadem, bu yüzden kaç tanesi ölüp gitti. Gözü kara bizim oğlanların. O sırada kuşlar çığlıklarla bir kara tavuğu sıkıştırmaya başlamışlardı. Hemen oklar hazır edildi, yaylar gerildi. Burak birkaç yıldır Süleyman'ın doğancı başısıydı. Sultan Selim Şah İsmail'in üzerine yürürken oğlunu İstanbul'a kendi yerine bıraktığında girmişti genç şehzadenin hizmetine. Av merakı ve yırtıcı kuşlar bu iki delikanlıyı her ne kadar toplumun, hatta dünyanın ayrı yerlerinden gelseler de yaklaştırıvermişti birbirlerine. Kara tavuk menzile girince bırakıverdi gergin yayı Süleyman. Görevini yapan doğanlardan biri ağır ağır süzülerek döndü sahiplerinin yanına. Öbürü vazgeçmemişti kartalın peşinde dolanmaktan. Burak bu defa ufak bir şahini kafesten çıkarıp göğsünü okşadı ve göğe doğru saldı besmeleyle. Birazdan avıyla döner dedi. İnce solgun yüzlü, karga burunlu, hafif kamburumsu şehzade kuşu ufakta küçücük bir nokta gibi kalana kadar izledi. Sonra eğilip sadağındaki okları karıştırdı. İçlerinden birini çekip yayında denedi. Babam Sultan Selim İstanbul'a dönmüş sonunda. Salümen dedi. Allah'a bin şükür olsun. Allah'a şükürler. Sultanlı Osmanlı artık İslam'ın da başı oldu. Allah sultanımızdan razı olsun. Uzun ömürler versin. Süleyman amin dedi. Gerçi babamın aklı hep oradaydı ama doğrusu kapı ağası Hasan Ağa'nın rüyası iyi bir vesile oldu. Şehzadem, o rüya ağaya gönderilmiştir. Yoksa her kula nasip olur mu böyle bir mübarek rüya? Besbelli bir işarettir gördükleri. Allah'ın işareti. Rüyada Resulullah'ın alemlerini emanet etmeye gelen 4 Arap başka ne manaya gelir ki? Doğru Burak, doğru. İşte rüya gerçekleşti. Babam İslam'ın kutsal emanetlerini getirdi payitahta. Sağlığı ve neşesi yerindeymiş. Yunus Paşa işini de unutmuş. Altı parmak Burak eliyle önündeki kuşu kovalayarak gelen şahini işaret etti. Şehzade hemen yayını gerdi, ok vınlayarak yükseldi ve avı tam tepelerinde yakaladı. Yanı başlarında kımıldamadan bekleyen tarçın rengi av köpeği demin atılan okla yarışırcasına bir hızla ileri atıldı havlayarak. Az sonra ağzındaki kuşu sallayarak döndü. Şahin de gelip Burak'ın omuzuna konmuştu. O kuşlara özgü sert kesik kesik hareketlerle başını döndürüyor, keskin gözleriyle göğü süzüyordu. Süleyman ıskalamadığı için memnundu. Burak, Yunus Paşa diyordunuz şehzadem dedi. Evet, çenesini tutamamanın cezasını kellesiyle ödemiş. Babam Mısır'dan ayrılırken geride bey diye bıraktığı Çerkez için ileri geri konuşmuş Yunus Paşa. O da hemen eğrinin iplerini kestirmiş. Eğer ipi kesilmesi nedir bilirsin. Anında kafasını ayırmış cellatlar paşanın. Ardından düşer atından düşer düşmez babam Sultan Selim öfkesinden saatlerce kelleyi bir elinde sallayarak at sürmüş. Allah onun gazabından korusun insanı, hatta beni bile, beni bile. Aman şehzadem, siz onun tek oğlusunuz, olur mu hiç? Hiç belli olmaz Burak, hiç belli olmaz. O babadan çok bir sultandır, Osmanlı'nın sultanı ve İslam'ın halifesi. Burak ses çıkarmadı. Onun anlayabileceği bir şey de değildi bu. Baba, ana, amca, teyze, ev, bunlar onun dışındaydı. Aslında laf olsun diye söylemişti deminki sözleri. O sadece gölgelerle kaplı bir geçmişteki koru anayı biliyordu. O da şöyle böyle zorlanarak, bir de Kemal Reis'i. Gülen gözler, onu kucaklayıp havaya kaldıran güçlü kollar. Elindeki kalemi tutmayı öğreten kalın kemikli parmaklar. Baba belki böyle bir şeydi. Ama bunu tam olarak ondan da öğrenememişti. Koca Kemal Reis, Rodos'a doğru yaptığı bir seferde fırtınaya yakalanarak birkaç yıl önce gemicileriyle birlikte kaybolup gitmişti Akdeniz'in mavi sularında. Şahini okşayıp yeniden aldı tepesindeki maviliklere, Süleyman tekrar bir ok hazırladı. Kahire'de elçileri kabul etmiş buraya gelmeden önce. Hatta Venedik elçisi Cantorini onunla gitmiş Şam'a kadar. Öbür elçi Maçenigo'da bizim donanmayla dönmüş İstanbul'a. Ticari anlaşmalar yenilenmiş. Kıbrıs'ı yine onlara bırakmış babam ama tabii bundan böyle Memluklara ödedikleri 8000 dukayı bize verecekler. Şehzade çok genç olmasına rağmen büyük ilgisi vardı devlet yönetiminde. Kefe ve arkasından Manisa sancağında büyük deneyim kazanmıştı. Zaten babası da bunu bilip oğluna güvendiği için sefere çıktığında onu bırakıyordu kendi yerine. Daha önce iki kez İstanbul'da saltanatı ve sultanı o temsil etmişti. Bu son seferde ise Edirne hükümeti emanet edilmişti Süleyman'a. Şimdi artık gözümüzü batıya çevirmenin zamanıdır dedi. Okunu iki parmağı arasında ileri geri oynatırken şehzade. Burak iki elini beline dayamış, gökyüzünü kolaçan ediyordu kara gözleriyle. Şahin hala dönmemişti. Şehzadeye baktı. Venedik? Süleyman başını salladı ağır ağır. Hayır, Macaristan dedi. Benim gideceğim yer orası. Budin, Belgrad ve sonra Viyana. Genç şehzadenin hedefleri çok büyüktü. O sırada Şahin göründü. Süleyman hemen yayını gerip okunu aldı. Vurulan kuş dönerek aşağı inerken köpek çoktan yerinden fırlamıştı. Artık dönelim dedi. Babam buraya gelene kadar nasılsa birkaç kere daha çıkarız kuş avına. Sonra ver elini Manisa, Saruhan. Saruhan'da bu kadar bol kuş olmaz ama orada da geyik avına çıkarız be altı parmak. Burak gülümseyerek başını salladı ve elini ağzına götürdü. Altı parmağından ikisini dişleriyle dudakları arasına sıkıştırıp keskin bir ıslık çaldı. Kartal peşine düşmüş Doğan ve Şahin hemen ona doğru hızla kanat çırptılar. Bir kenarda bekleyen yeniçeriler, hizmetkarlar, seyisler bu işaretle geri dönmek için hazırlanmaya başladılar hemen. Güneş Trakya'nın geniş düzlüklerindeki gölcüklerde, su birikintilerinde göz alıcı altınımsı yansımalar yaparak ufukta alçalmaya başlamıştı. Çiçekleri toplanmış ayçiçeği tarlaları siyah sopalara benzer binlerce sıska sapla doluydu. Avcıların gideceklerini, anladıklarından mıdır neden? Bütün kuşlar sanki bir anda ortaya çıkmıştı. Kalabalık filolar halinde. Oldukça alçaktan uçuyorlardı. Kanatlarının pırpır edişi cıvıltılarını bastırıyordu. Sanki dev bir yelpazeydi. Kuş sürüleri bir sağa bir sola hızla açılıp kapanan. 8 Eylül 1520 Yeni Saray. Selim'in geleceğe dönük planları gerçekten de oğlununkilerden farklı değildi. Doğu Anadolu'da, İran'da ve Mısır'da her şeyi kontrolü altına almıştı. Şimdi batıya yönelebilirdi. Aslında tahta geçtiğinden bu yana doğuda savaşlarını sürdürürken bir yandan da Venedik'le ilişkilerini hiç aksatmadan yürütmüştü. Son olarak Sipahi Yunus'u elçi olarak yollamıştı Dukalı'a. Macarlar ve Ruslarla yenilenen anlaşmalar eski dengeyi devam ettiriyordu. İspanyollarla yeni görüşmeler yapılmıştı. Papa 10. Leo'nun yeni bir Haçlı ittifakının peşinde olduğundan haberdardı sultan. Bu yüzden donanmanın bir an önce tamamlanmasını istiyordu. Böyle bir mücadelede sağlam bir deniz gücünün ne kadar değerli olacağının farkındaydı. Ama henüz tam anlamıyla istediği ölçeklere gelememişti gemi yapımı. Bu yüzden şimdilik iyi ilişkilerle İspanya'yı bu ittifaktan uzak tutabilme yolunu seçmişti. İspanya elçisi kendisine giydirilen sırmalı kaftan ve armağan olarak verilen 5000 akçeden çok memnun ayrılmıştı huzurdan. Selim krala selamlarını yollarken Kamame Kilisesi'nin Hristiyan ziyaretçilerinden vergi almamayı düşündüğünü de söyleyerek adamın ağzına bir parmak bal çalmayı ihmal etmemişti. Şimdilik can sıkacak bir durum yoktu. Ama yine de aklı fikri donanmanın bir an önce tamamlanmasındaydı. Ilık sakin bir gündü. Sonbahar her zamanki renklerine boyanmıştı. Boyamıştı saray bahçesini. Yapraklar kızarmış, her yerde sarı çiçekler açmıştı. Saçakların kenarındaki kırlangıç yuvaları boşalmıştı. Geride kalan tombul serçeler cıvıltılarla ortadaki havuzda yıkanıyordu. Selim ve hiç yanından ayırmadığı sohbetini çok sevdiği Çelebi Hasan Can bu dinginliklerle sabah gezisi yapılıyordu. Ama Sultan Doğan'ın cömertçe sunduğu güzellikleri ve huzuru bir türlü içinde duyamıyordu. İlle de birinin canını yakacaksın ki çalışsınlar dedi. Hala tamamlanmadı 150 parça. Hasan Can temkinli bir ağır sesle az kaldı sultanım, size layık bir donanmayı tamamlamak kolay değildir diye onu sakinleştirmeye çalıştı. Selim durdu. Peki o zaman ne demeye beni Rodos'un fethine tahrik etmeye çalışır bu aptallar? Sinirlenince kendini tutamaz, 3 kere tekrarlardı son sözünü. Yine öyle yaptı dişlerini sıkarak. Bu aptallar, bu aptallar, bu aptallar dedi. Üstelik vezirlere sordum. Rodos'un alınabilmesi için ne kadar baruta gerek vardır diye. Utanmazlar, 3 gün düşündüler cevap verebilmek için. 4 aylık barut varmış. 4 aylık barutla ne yapılabilir? Ne yapılabilir? Ne yapılabilir? Ne yapılabilir? Hasan Can böyle durumlarda susması gerektiğini iyi bilen biriydi. Benim de dedem Fatih gibi geri çekilip utanç içinde kalmamı mı istersiniz bre ahmaklar dedim. Bu adamlar Rodos'u değil 4-6 ayda bile alamazlar. Bence en azından 8 ay gerekir böyle bir fetih için. Sultan hızlı hızlı birkaç adım attı ve sonra geri dönüp dikkatle baktı Çelebi'nin yüzüne. Başka türlü gidemem Rodos seferine dedi. Zaten bence artık öbür dünyadan başka bir yere seferim yoktur. Ne dersiniz sultanım? Allah korusun. Ağzınızdan yel alsın bu sözleri. Allah uzun ömürler versin size. Başımızdan eksik etmesin. Selim elini şöyle bir salladı ve sustu. Yorgun ve bezgin bir ruh haline bürünüvermişti. Edirne'de biraz dinlenip temiz hava alınca diye mırıldandı Hasan Can. Sultan Edirne sözünü duyunca canlanmıştı, gülümsedi. Evet dedi, Edirne şimdi güzeldir, tam av zamanı. O sırada birden elini sırtına götürdü, yüzünü buruşturmuştu acıyla. Şuraya bir baksanıza Çelebi, bir şey batıyor gibi. Hemen bahçe kenarında bekleyen iç oğlanlarına işaret edip bir iskemle getirtti adam. Selim oturdu, kaftanının içine eğilip baktı Hasan Can. Bir şey göremedi. Elini içeri soktu, kıllarla kaplı beyaz teninde dolaştırdı. Sultanın birden ah diye bağırdı Selim. İşte tam orası, bastırdığın yer. Kırmızı bir sertlikti bu. Tam sağ kürek kemiğinin yanındaydı. Henüz baş vermemiş bir çıban. Selim onu sıkması için ısrar etti Hasan Can'a. Henüz sıkılacak kıvamda değildir sultanım. En azından 3 gün beklemek gerekir. Biraz yatın dinlenin, ateş de yapar belki bu meret. Hal bırakmaz insanda, iyi bilirim. Benim de geldi başıma. Sonra olgunlaşınca çaresine bakarız. Haydi yürü git Hasan Can. Biz Çelebi miyiz ki 3 gün yatalım? Hem yarın Edirne yoluna düşeceğiz. Sultanım, bu çıbanla ata binilmez. Edirne'ye sonra gideriz. Hele bir iyileşin. Selim adamın sırtına vurdu. Tamam tamam, düşünürüz dedi. Haydi sen git. Söyle de bana şu Piri Paşa'yı yollasınlar. Hasan Can eğilip selam verdi ve sultanın yanından ayrıldı. O gider gitmez Selim hamamın yolunu tuttu. Şöyle iyice bir göbek taşına yatıp terleyecek ve çıbanını sıktırıp ondan kurtulacaktı. Kararlıydı. 22 Ekim 1520 Londra. Henüz kış gelmemişti ama yine de insanın iliğini kemiğini donduracak kadar nemli ve göz gözü görmeyecek kadar puslu bir sabahtı. 8. Henry, yakası geniş kürklü, ayak bileklerine kadar uzanan kalın mantosuna sıkıca sarılmış, dalgın gözlerle şömineye bakıyordu. Belki de başıma gelen bütün bu tersliklerin tek nedeni Tanrı'ya ve kutsal kitaba karşı çıkarak işlediğim büyük günahtır dedi. Ağabeyimin dul karısı Katerina'ya alarak hata ettim. İngiltere'nin geleceği için, Büyük Britanya için yaptım bunu. İspanya'yı da kontrol edebileceğimi sanmıştım ama işte Tanrı bana ödettiriyor. Tanrı bana bunu ödettiriyor. Mary dışında çocuklarımın hiçbiri yaşamadı. Bu kaçıncı ölü doğum? Bütün uğraşmalarımıza karşın Papa olamamanın kutsal Roma, Germen İmparatorluğunu 5. Karl'a kaptırmanın nedeni de bu. Bu korkunç durumdan kurtulmalıyım. Hem kendim hem de krallığım adına. Danışmanı Thomas More kaygıyla kralın konuşmasını dinliyordu. Kendisi gibi Henry'e yıllardır yakın olan ve onun tüm kararlarını etkileyen Wolsey'e baktı. Her şey bu adamın başının altından çıkıyordu. Hazinenin boşalmasının da İngiltere'nin olmayacak papalık ve Roma İmparatorluğu hayallerinin peşine düşmesinin de, Katerina ile Henry'nin evliliğinin bu hali almasının da nedeni oydu. Kendi çıkarları için kralı parmağında oynatmanın peşindeydi bu adam. Ne yazık ki bunu da iyi beceriyordu. Wolsey, genzini temizledikten sonra bence de bu durumdan kurtulmalısınız dedi. Bir an önce boşanma izni için papaya başvurmalısınız. Henry gözlerini şömineden ayırmadan, ya kabul edilmezse o zaman ne yapacağız diye sordu. Wolsey hiç düşünmeden o zaman dedi. O zaman biz de onu tanımayız. Gerekirse papalıktan ayrılırız. Thomas More dehşete kapılmıştı. Böylesine önemli bir konunun böylesine sorumsuzca ele alınışına inanamıyordu. Kendini tutamadı. Bu daha büyük bir günah olmaz mı dedi. O zaman Martin Luther'i mi destekleyeceğiz? Protestan mı olacağız? Hayır dedi Wolsey. Yüzünde tuhaf sinsi bir gülüş belirmişti. Şömineye yanaşıp ellerini ovuşturdu. Hayır, Protestan olmayız. Kendi kilisemizi kurarız. Anglikan kilisesini. Her zaman son derece kontrollü olan More kendini tutamayıp saçma diye bağırdı. Sonra hemen toparlanıp daha sakin ve kararlı bir sesle, bu çok yanlış olur dedi. Bir boşanma uğruna Avrupa'da güç dengeleri bu kadar değişmişken ülkeyi karmaşaya sürükleyecek davranışlarda bulunmak. Sonucu bilinmeyecek değişikliklerin peşine düşmek yanlış ve hatta zalimce bir davranış olur. Voysey alaycı bir ifadeyle kaşlarını havaya kaldırmıştı, sustu. 8. Henry bir an önce boşanmak için yanıp tutuşuyordu. Bunun nedeni biraz günah kaygısı, biraz da gönlünü kaptırdığı yeni bir kadındı. Hayır, saçma değil, gerekli diyerek sözü kestirip attı. Ancak bu günahtan kurtulup kraliyete yeni bir veliaht kazandırdıktan sonra mücadele edebilirim sözünü ettiğin güçlerle. Deli Yuhanna'nın oğlu Karl'la da çıt kırıldım, François'la da dedi. Voysey kralın rakibinin ağzına lafı tıkmasından çok memnun olmuştu. Britanya dünyanın en güçlü krallığı olacaktır dedi. Onun karşısında hiç kimse duramayacak, ne doğuda ne de batıda, ne Karl ne de François ne de Süleyman. Henry Süleyman diye sordu. More Konstantinopolis dedi. Ah evet, şu Süleyman, Müslümanların başı. Henry elini şöyle bir havada salladı. Orası çok uzak dedi. Şimdilik bırakalım. Karl'ın hakkından gelsin o sultan. Yeni saray. Süleyman Osmanlı tahtına oturalı henüz bir ay bile geçmemişti. Her şey beklenmedik bir hızla aniden olmuştu. Selim Hasan Can Çelebi'nin sözünü dinlemeyip o gün hamamda göbek taşına yatmış ve sırtındaki henüz olgunlaşmamış çıbanı tellaklarına sıktırmış, sonra da bir daha toparlanamamıştı. Üstelik ertesi gün at sırtında Edirne'ye yola çıkmakta da direnmişti inatla, ama hastalıkla inatlaşmanın bir anlamı yoktu. Yarı yolda yatağa düşüp kalan sultan bir daha tüm tedavilere rağmen ayağa kalkamamıştı. Kaderin tuhaf bir rastlantısıyla öldüğü yer babası Sultan Beyazıt'la saltanat uğruna savaştığı Çorlu Ovası'ydı. 3 gün ölümü herkesten saklanan Selim'in boş bıraktığı tahtın yeni sahibi artık Şehzade Süleyman'dı. Saruhan'dan hiç durmadan at koşturarak gelmişti İstanbul'a. Yanında güvendiği lalaları, paşaları ve onun için çok özel bir yeri olan yaşıtı 2 delikanlı vardı. 6 parmak Burak ve İbrahim. İbrahim aslen Rum olan Parga gemicilerinden birinin oğluydu. Türk korsanları tarafından ele geçirilmiş ve sonra da Manisalı dul bir kadın tarafından satın alınmıştı. Manisa Sancakbey'iyken ona rastlayan Süleyman bu delikanlının zeka ve becerilerinden etkilenerek hemen yanına almıştı. Payi tahta ulaşır ulaşmaz derhal Yeniçeri'ye Cülus akçesi dağıttıran yeni sultanın hiçbir rakibi yoktu. Dedesi ve babası ortada tek bir şehzade ya da şehzade oğlu bırakmamıştı. Bu yüzden olaysız bir şekilde Osmanlı'nın başına geçmişti. Geçer geçmez de oyalanmadan şehzadeliğinden bu yana planladığı hedeflerini gerçekleştirmenin peşine düşmüştü. Vezirleriyle, paşalarıyla, hocalarıyla sık sık divanı topluyor, değişiklikler yapıyor, yenilikler getiriyordu. Onu kutlamak için gelen elçilerinin verilen armağanların haddi hesabı yoktu. İşte bugün de Fransa kralı François'nın yolladığı elçiyi kabul ediyordu. Elçi yerlere kadar eğilip Süleyman'ı selamladıktan sonra önce süslü cümlelerle tahta çıkışını kutladı. Sonra da getirdiği armağanlar sunuldu. Rönesans sanatçılarının en büyük destekçisi François'nın yolladıkları gerçekten de ince bir zevkin ürünleriydi. Saatler, kalem takımları, aynalar, özel dokunmuş kumaşlar, parfüm şişeleri, altın ve gümüş bolluğuyla göz alan elmas, yakut, zümrüt ve opalinlerle süslü bu armağanlar yalnız çok pahalı değil, aynı zamanda da çok sanatsallardı. İslam dinine aykırı resim ve motiflerin kullanılmamış olması da verilen önemin, gösterilen dikkatin bir başka yansımasıydı. Bir tercüman elçinin sözlerini çeviriyordu sultana. Fransa kralı yeni sultanın dostluğu ile övünç duyacağını, böyle bir beraberliğin ona sonsuz gurur ve sevinç vereceğini söyler. Avrupa'da ve dünyada mutlak hakimiyetinin peşinde koşan Şarken'e karşı güçlerin birleştirilmesinin iki taraf için de yararlı olacağına. Süleyman elini sallayarak adamı susturdu. Fransa kralı endişe etmesin dedi. Bizim gücümüz onu korumaya yeter de artar bile. Biz müttefiklerimizi ezdirmeyiz. Şarken'e gelince onun çok yakında hakkından geleceğiz. Söyle ki rahatlasın Fransa. Adam kendisine armağan edilen gümüş işlerle süslü eğeri alıp yerlere kapanarak geri geri huzurdan çekildi. Onun arkasından üzerinde siyah sade bir giysiyle gelen papazla uzun uzun konuştu Süleyman. Bu Luther'in yandaşlarındandı. Vezirlerle görüş alışverişinde bulunduktan sonra sultan Avrupa'da yeni yeni güçlenmeye başlayan bu harekete oldukça büyük bir maddi destekte bulundu. Üstelik bunun devam edeceğinin işaretlerini de verdi. Katolik dünyasının hakkından gelebilmek için yalnız savaş meydanlarını ve silahları değil, paranın sıcak yüzünü kullanmanın etkisini de çok iyi biliyordu. Osmanlı mülkünün ve İslam aleminin başı kararı kesindi. Macaristan'dan başlayarak Avrupa'nın her karış toprağını fethedecekti. İlk hedefi Belgrad'tı. Hemen ordu hazır olur olmaz yola koyulacaktı. Onun tahta çıkışı haberini Macar kralına ileten divanı Hümayun çavuşlarından Behram çavuşun öldürülmesi bardağa taşıran son damla olmuştu. Dersini vermeye kararlıydı Macar gavurunun. Elinden gelse hemen fırlayacaktı atının üstüne. Öylesine hırs ve öfkeyle doluydu. Sabırsızlanıyordu Avrupa'yı fethetmek için. Ama biraz daha beklemeliydi. Biraz daha. Süleyman gerçekten de yorulmuştu. Gecesi gündüzüne karışmıştı çalışmaktan. Ama artık onun da biraz dinlenmeye, hoşça vakit geçirmeye ihtiyacı vardı. Yerinden kalktı. Herkes iki yana çekildi. Divan sona ermişti. Bunca işin arasında Süleyman'ın aklı arada sırada da olsa hareme kayıyordu. Özellikle de tahta çıkışı sırasında Kırım Hanı tarafından gönderilen armağanlardan biri olan Rus kızına. Onu ilk kez birkaç gece önce görmüştü ve diğer cariyelerden hiç de daha güzel olmadığı halde, hatta biraz fazla şişman sayılabilirdi. Burnu da oldukça uzun ve kemikliydi. Bu güler yüzlü gözlerinde zeka pırıltıları dolaşan esmer yuvarlak yüzlü Slav kızı sultanın aklını çelmişti. Hareme doğru hızlı adımlarla ilerlerken içinden adını Hürrem koyayım diye geçiriyordu. Hürrem bol bol gülleri anlamına geliyordu. Bu kız da dün gece onunla satranç oynarken bol bol gülmüş, onu da bol bol güldürmüştü. 28 Aralık 1522 Rodos. Günlerdir suları döven topların sesi kesilmişti. Kilise çanları susmuş, kentin parke taşları yollarında tek bir Rodoslu bırakmamıştı. 600 şövalye ve 4500 askerle savunulan adada savaşta canlarını kurtaranlar bir köşeye saklanmış. Korku içinde başlarına gelecekleri bekliyorlardı. Kalenin tepesinde Osmanlı bayrakları dalgalanıyordu. Rodos teslim olmuştu. Sultan Süleyman, bu koşullar tek bir şekilde yerine getirilebilir dedi karşısındaki Rodos temsilcisine. Amcamız Cem'in oğlu ve ailesinin bize teslimiyle. Yoksa anlaşma filan dinlemem. Tek kişi sağ kalmaz. Sabaha burada bilesin. Binlerce insanı tehlikeye atamazdı. Şövalyelerin temsilcisi. çaresizliğini yansıtan bir ses tonuyla, istediğiniz yerine getirilecektir Sultan Hazretleri dedi. Birkaç saate kadar kendisini bulup getireceğim. Adam çıkar çıkmaz İbrahim'le altı parmak Burak'a döndü. Süleyman, ne dersiniz, getirecek mi gavur diye sordu. İbrahim, başka çareleri mi var sultanım dedi. Burak ona katıldığını belli ederek başını salladı. Üst üste girdikleri savaşlarda öylesine büyük cesaret ve başarı göstermişti ki bu iki genç adam, sultan kısa zamanda onları yaşlarına uymayacak makamlara getirtmişti. Paşa olmaları an meselesiydi. Hele biraz bekleyelim dedi Süleyman. Olmazsa nasılsa kendi ellerimizle buluruz o utanmazı. Tutmuş bir de Hristiyan olmuş. Serdar Ahmet Paşa, Osmanlı'ya katılan korsanlardan Kurdoğlu, Müslihuddin Reis ve diğer ileri gelenler. Doğru dersiniz sultanımız diye bir ağızdan konuştular. Süleyman öğle namazı için ayağa kalktığında, nur içinde yatsın babam Sultan Yavuz Selim, bak onun tasarladıklarını uygulayarak tereyağından kıl çeker gibi aldık Rodos'u dedi. Gerçekten de tam Selim'in hazırlattığı planlar kullanılmıştı. Onun döneminden kalma sadrazam Piri Paşa bunları gösterip ince ince açıklayarak sultanı Rodos'un alınması konusunda ikna etmekle zorlanmamıştı. Böylece Balkanlardaki akın ve istilalarla şaşkına dönen Batı Akdeniz'in en önemli merkezlerinden birini de kaybederek iyice sıkıştırılmıştı. Şarkeli'nin de diğer kralların da nasıl bir telaş içinde olduklarını düşünmek Süleyman'ı iyice keyiflendiriyordu. Dört bir yanda yankılanan ezan sesleri, Yeniçeri ve Leventlerin naraları ona coşkulu ve neşeli bir şarkı gibi mutluluk veriyordu. Döner dönmez bir şenlik düzenlemeliydi payitahtta. Kısa zamanda kazanılan bu başarılar kutlanmalıydı. Dışarı çıkmadan önce Serdar'a döndü. Hapishaneler boşaltıldı mı paşa? Evet sultanım, tam 3000 Müslüman kurtarıldı. Güzel güzel. Kalabalık heyet Süleyman'ın peşinden camiye götürülen kilisenin yolunu tuttu. Onlar namazdan döndükten 2 saat sonra Cem Sultan'ın oğlu Murat ve ailesi Osmanlı'ya teslim edilmişti. Murat ve oğlu Cem Hristiyan giysileri içindeydi. Karısı ve 2 kızı korkularını gizlemeye çalışarak bir kenarda oturuyordu. Süleyman onları işaret ederek dışarı çıkarılmalarını emretti. Sonra dönüp büyük amcasının oğluna baktı. Adam orta yaşı çoktan geçmişti. Şakakları ve sakalı iyice ağarmıştı. Saygılı bir sesle "Sultanım," dedi. "Bizim hiçbir talep ve isteğimiz yoktur. Osmanlı tahtı üzerinde. Burada kendi halimizde hiçbir şeye karışmadan yaşayıp gidiyoruz. Lütfen hayatlarımızı bağışlayın. Eğer ille de bir can alacaksanız benimkini alın. Günahsız ailemi bırakın, size duacı oluruz. 7 nesil. Duaymış, gavurun duası. Efendimiz, sus bre kafir. Bir de konuşursun utanmadan. Sen değil misin az önce Müslüman değiliz, Hristiyan olduk diyen? Adam başını öne eğdi. Osmanlı'nın hışmından kurtulabilmek için din değiştirmeleri bile fayda etmemişti. Yanı başındaki ellerini önünde kavuşturup dikilen oğlu Cem için içi yanıyordu. Sultan kapı ağzında bekleyen dilsiz cellatlara döndü ve başını salladı. 4 adam bir anda yerlerinden fırlayıp Murat ile Cem'e hamle etti ve sürükleyerek yan odaya götürdü. Baba oğul bir yandan kendilerini korumak için ümitsizce çırpınırken bir yandan da haç çıkarmaya çalışıp Latince dualar ediyordu yüksek sesle. Süleyman tövbe tövbe diye başını iki yana sallayarak mırıldandı. Sonra 6 parmak Burak'a döndü. Git de şu kafirin haremini derle topla. Tez zamanda İstanbul'a gönderilsinler. Hepsi, kızlar da anaları da hepsi. Bundan sonra onlara bakmak bizim boynumuzun borcudur. Burak verilen emri yerine getirmek üzere hemen fırladı yerinden. Dışarı çıktığında yan odaya şöyle bir baktı. Cellatlar işlerini bitirmişti. Baba oğul boyunlarında sıkılmış ipler, kolları ve bacakları bir yana açık, gözleri yerinden uğramış olarak hareketsiz yatıyordu taş zeminde. Fatih Sultan Mehmed'in torununun göğsünde taşıdığı büyük haç hala sallanıyordu. Bunca savaştan geçmişti Burak, bir yığın insanın öldürüldüğünü görmüştü. Hatta kendi elleriyle sıktığı boğazların, palasıyla uçurduğu kellelerin sayısı hiç de az değildi. Ama şimdi içi bir tuhaf olmuştu. Bunun nedenini anlamakta zorlanıyordu. Yıllar sonra ilk kez Kora Ana tekrar gözlerinin önünden geçti. Kulaklarında yankılandı o ses. Kaç Hristiyan, kaç. Senin anan bir Yahudiydi. Kaç. Altı parmak toparlandı ve geçmişten gelen bu sesi kovmak ister gibi gözlerini bir an kapayıp başını hızla salladı. Murad'ın karısı, kızları ve adanın ele geçirilişi sırasında tüm ailesini kaybeden kayınbiraderinin kızı Lilian onu görünce korku içinde odanın köşesine sinmişti. Birbirlerine sarılmış, mırıltılarla dua ediyorlardı. Altı parmak onlara yaklaştı ve tıpkı Kemal Reis'in yıllar önce ona söylediği gibi gülümseyerek alçak bir sesle "Korkmayın," dedi İtalyanca. "Korkmayın, güvencedesiniz, bana inanın." Elini dostça yaşlı kadının omuzuna koymuştu. Hepsine birer birer sevgi dolu gözlerle baktı ve kendisiyle gelmelerini söyledi. Tanımadıkları ama bir şekilde güvendikleri bu adamın dediğini yapan kadınlar toparlanıp sessizce kapıya doğru ilerlediler. Bir tek Lilian olduğu yerde kala kalmıştı. Burak geri dönüp bu ufak tefek sarı saçlı kızın yanına gitti ve elinden tutup ayağa kaldırdı. Lilian kendisine dikilen bu kapkara gözlere büyülenmiş gibi bakıyordu. O akşamüstü kadınlar İstanbul'a gitmek üzere limandan ayrılan geminin güvertesinden bir daha asla göremeyecekleri Rodos'u hayallerine çivilemek ister gibi yaş dolu gözlerle seyrediyorlardı. Lilian halasına iyice sokulmuştu. "Adı Burak'mış," diye duyulur duyulmaz bir sesle mırıldandı.